Ayrım 22. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 204. Mürsel dışarıda, yere kadar uzanan camın önündeydi. Elinde bir sprey boya. Yoksul köylülere, dertli minibüs şoförlerinden başka, uğrayanın olmadığı bu ücra köşede tatlı bir maviyle eski yılı gönderiyordu. Onları görünce yazıyı yarım bırakıp içeri girdi. Yeni yıla hoş geldin diyecek zamanı var nasılsa. Bu karda hangi köylü, hangi dağdan kalkıp gelecek ki? Köy yolları da kapanmıştır zaten. Karayolları gelsin de açsın diye bekliyorlardır. Minibüslerin de çoğu ortada yok. Şoförler evlerinde iddia oynuyordur şimdi. İçeri girdiler. Dükkan boştu. Sadece endik masada iki eski ceketi üst üste giymiş, yüzü gözü inşaat tozu içinde bir ameli sırtını duvara dayamış uyukluyordu. İçeride metalik bir koku salan yanık yağ sobası yanıyordu. Çay kazanı sobanın üstüne oturtulmuş. Dingildek duruyor. Ama olsun, bir taşla iki kuş. Mürsel'in yaktığı yanık yağ bile olsa pahalı. Bir masaya oturdular. Mürsel hemen iki çay koydu önlerine. Yumurta mı? Yumurta. Üç, dört, üç, üç yeter. Madenci üçten fazla yiyemeyecek. Mürşit de yiyebilir gibi geliyor. Derin uyudu, deliksiz. İçinde yine huzura dönüşeceği hissi veren o manasız heyecan. Dönüşmeyecek oysa biliyor. Hiç dönüşmedi. Margarinle yapma dedi. Tereyağı koy. Mürsel iki alüminyum tavaya birer parça tereyağı attı. Cızır derken yumurtaları kırdı. Taze ekmek getirdi. Plastik bir sepetti. Birer teneke çatal. Gitti yumurtaların üstüne. Bir kapak kapattı. Madenci ekmeğin kabuğunu kopardı. Ağzına attı. Çiğnerken sordu. Rüyaların nasıl? Dün gece görmedim. Madenciye rüyalarında şeytanı andıran bir dinozor gördüğünü söylemişti. Kendini yine o iğrenç saleyi silmek için yüzünü tırmalamış bir halde bulduğu bir sabah. Madenci yüzüne ne olduğunu sormuştu çünkü. O da cumhur olduğunu saklayarak şeytanından bahsetmişti. Şükran ve Özgür de sormuşlardı. Onlara da kötü bir rüya gördüğünü söylemişti. Onlar üstünde durmamışlardı. Belki de mürşitin yüzünde böyle kanlı izler bırakan kabuslara müstehak olduğunu düşünmüşlerdi. Böyle olduğunu sanıyordu. Anlat diye pek de ısrar etmediklerine göre. Ama madenci kurcaladı. Niye şeytana benzer bir dinozor görüyor olabileceğini sordu. Mürşit geçiştirdi. Soyut günahlardan bahsetti. Ruhunda belirsiz, karanlık şeyler biriktiğinden. Herkesin bir şeytanı var diyerek kapattı konuyu. Kimininki gündüz görünür gözüne. Benimki bana rüyalarında kendimi parçalatıyor. Dün gece görmedi ama vahşet gecesini hatırlaması rüyalarını temizlemedi. Cumhuru gene görüyor. Gene iki günde bir yüzünü kaplayan, iğrenç salih hissiyle uyanıyor. Ama dehşetten titremiyor artık. Günahla yüzleşmenin böyle bir tarafı var. Dehşet yerini, uysalca cezasını beklemeye bırakıyor. Toprağa girene kadar. Mürsel seslendi. Kırmızı biber ekleyeyim mi? İkisi aynı anda, ek dediler. Dükkanın yere kadar inen camlarının ardında uzanan sonsuz beyazlığa baktılar. Dağları hiç uzaklaşmıştı sanki. Ufuk kaybolmuştu. Mürsel amelinin önüne bir kase çorba koydu. Uyuyor sandıkları gövde hareketlendi. Hızla ekmek doğradı. Kaşığı aldı. Çorbayı içmeye başladı. Ama hali bir garipti. Gözleri kapalıydı. Hala uyuyor gibiydi. Mürşit, bu şimdi uyuyor mu, uyumuyor mu dedi. Madenci ameleye baktı. Hem uyuyor hem uyumuyor. Pasif uyku bu. Öyle bir şey mi var? Madenci bilmem dedi. Belki yoktur. Ama uykular uykuya benzemeyince adına başka ne diyeceksin ki? Güneydoğu'da askerlik yaparken kafayı yemiş bir elemanını anlattı. Pasif uyku sözünü ondan duymuş. Eskiden çalıştığı madenlerden birinde konkasörcüymüş çocuk. Makinelerden çok iyi anlarmış. Okumuş olsa bütün mühendisleri cebinden çıkarırmış. O kadar zekiymiş yani. Ama dünyanın bütün günahlarını yüklenmiş gibi hissiyormuş. Madendeki her hatadan kendini sorumlu tutuyormuş. Bir sorun çıktığında kendini kaybediyormuş. Çözmek için gereksiz yere çırpınarak kaosa yol açıyormuş. İşe zarar veriyormuş. Bu aşırılığa fazla dayanamamış. Elinde dinamit patlamış bir gün. Kaza diye rapor tutulmuş. Ama madenci intihar ettiğini düşünüyormuş. Cesedi öyle parçalanmış ki bir araya getirememişler. Parmaklarını tek tek toplamışlar. Yine de eksik kalmış. Çocuğun parçalarını mukavva bir kutuya koymuşlar. Jandarma kutuyu alıp gitmiş. Her gün birkaç kere uçurum başlarına gidip acısından boşluğa bağıran bu çocuk, nereden duyduysa madenciye pasif uykuyu tarif etmiş bir gece. Barakanın önünde oturuyorlarmış. Dolunay varmış. Gündüzleri çölü andıran bitimsiz ovayı gündüz gibi aydınlatıyormuş. İçin uyuyor abi, bildiğin uyuyor demiş. Ama gözün görüyor, kulağın duyuyor, aklın zehir gibi çalışıyor. Çatışma çıkıyor mesela, her şeyin farkındasın. Siper alıyorsun, ateş ediyorsun, öldürüyorsun, sağ kalıyorsun. Sonra anlatıyorlar, böyle böyle oldu diyorlar. Ama sen bir saniyesini bile hatırlamıyorsun. Pasif uyku bu, bazen günlerce sürüyor. Madenci içini çekti. Çocuk inkarın adını pasif uyku koymuştu dedi. Yaşadıklarını hatırlamak istemiyordu. Bu yüzden için uyutuyordu. Sonunda öldü. Mürsel tavaları getirdi. Yumurtanın kenarlarındaki tereyağı hala cızırdıyordu. Mürşit ekmeği batırırken Cuma'nın büyük çatlak ellerini dükkanın camına dayadığını gördü. Gitmiyor bu dedi. Gene gelmiş peşimizden. Madenci Cuma'ya baktı. Cuma'da bir şaşkınlık belirdi o sırada. Ellerini ovuşturdu. Elleri masmavi oldu. Can bulandı. Eski yıla güle güle diyen mavi bozuldu. Mürsel gördü. Birden fırladı dükkandan. Lan, lan bozdun lan. Allah belanı versin. Cuma'nın peşinden koştu. Yakalayamadı. Küfrederek geri döndü. Eski bir gazete alıp çıktı. Camı sildi. Boyayı daha beter bulaştırdı. Söylenerek içeri girdi. Pis bir bez aldı bu defa. Tekrar çıktı. Camı uzun uzun sildi. Sildiği yerlere hızla kar taneleri yapışıyordu. Camda bulanık bir mavilik kaldı. Elindeki boyalı bezi atarken söylendi. Yeni yıl bizim neyimize lan? Yeni yıl kim? Biz kim? Yumurtalarını bitirdiler. Mürşit'in karnı tıka basa doydu. Fazlasıyla. Ama içini dışını anlamsız bir huzurla dolduran bu his geçici. Biliyor, yedikleriyle bir ilgisi yok. Biraz sonra otele gidecek. Sefil ruhlar lobiyi doldurmuş olacak. Özgür yine şikayet edecek bir şey bulacak. Üstelik bu kez kolayca tersleyemeyecek oğlunu. Dün gece büyümüş olduğunu gördü. Kibar, öl de oğlum patron olsun artık. Biz de bir işe yaradığımızı hissedelim bakışlarıyla bakacak. Midesi katlanacak gene. Huzur hissi geldiği gibi gidecek. Madenci sigara uzattı. Yaktılar. Mürsel demli çay getirdi. Abi bırakın şu meleti be dedi. Bak ben bıraktım, 5. ayın içindeyim. Nefesim yerine geldi. Ağzım tatlandı. Madenci inadına dumanı içine çekti. Hala ayları sayıyorsun ama. Mürsel güldü. Boş tavaları aldı gitti. Sigaralarını içtiler. Cuma ortada yok. Görünmüyor. Dünya bembeyaz. Belki ondan görünmüyor. Kalkmak istemiyorlardı. Buradan bu sonsuz beyazlığa bakmak güzeldi. Birer çay daha istediler. O sırada madencinin telefonu çaldı. İçi kürklü deri montunun cebinden çıkardığı telefonun ekranına uzun uzun baktı. Belki çalmaktan vazgeçer umuduyla. Parmağı ekrana dokundu, dokunacak. Ama sussun diye bekliyor. Susmayınca dokundu. Kulağını götürdü. Efendim abla? Birkaç saniye sonra yüzüne karanlık bir bulut indi. Bir süre ablasını dinledi. Narin yüzü ifadesizdi. Taş gibiydi. Sonunda bembeyaz, iki çizgi haline gelmiş dudakları aralandı. Hemen yola çıkıyorum. Telefonu kapattı. Kötü haber mi? Babam ölmüş. Mürşit şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Hani iyiydi. Uyuyormuş dedin. Uyuyormuş ama uyanmamış. Sarsılmıştı madenci. Acıyla güldü. Sesinde neşeye benzer. Saçma bir tını vardı. Öldüğünü yeni anlamışlar dedi. Gülümsüyormuş çünkü. Ablam rüyasında annemi gördüğünü düşünmüş. Birden fark etmiş öldüğünü. Gülümsemesi silinmeyince. Dokunmuş, buz gibiymiş. Öyle dedi. Mürşit acısını paylaşan bir takım sözler geveledi. Başın sağ olsun, Allah sabır versin filan. Daha anlamlı bir şeyler söylemek istiyordu ama bulamıyordu. Birden çok yakınlaştığı sandığı bu adamın acıları hakkında pek de bir şey bilmediğini fark etti. O da benim acılarımı bilmiyor. Acı çok diye düşündü sonra. Öyle çok ki istediğin kadar konuş. Günlerce. Çekirdeğine ulaşmana imkan yok. Madenci gözlerini mavileşmiş cama dikmişti. Mürşit'i duymuyor gibiydi. Birden aklını güveler yemiş bir, babanın ölümünün acısından çok daha büyük bir acıyla Mürşit'e baktı. Buram buram acı tüten, inişsiz çıkışsız, tek düze bir sesle anlatmaya başladı. Geçen sene bugün Arzu'yu evde bırakıp çıktıktan sonra nereye gideceğimi bilemedim. Çevre yolunda biraz dolaştım. Sonra Boğaz'a gittim. Arabayı park ettim. Saatlerce yürüdüm. Hava çok soğuktu. Ama başım ateş gibi yanıyordu. Birden babamı özledim. Galiba aklımda aşk vardı. Aşk deyince aklıma babamdan başkası gelmiyordu. Evine gittim. Salonda oturuyordu. Kitaplığın önündeki koltukta. Saçlarının tümüyle beyaz olduğunu fark ettim. Saçları yıllardır beyazdı. Annem öldükten sonra başlamıştı. Ama bu kez beyazdan çok renksiz görünüyordu. Şeffaftı sanki. Alnındaki, yanaklarındaki yaşlılık lekelerini belirginleştiriyordu. Beni gördüğüne şaşırmadı. Çok az gidiyordum oysa. Ayda yılda bir. Satranç oynayalım mı dedi şaşırdım. Çocukken oynardık. Ama annem öldüğünden beri oynamamıştık. Satranç takımını aradık. Evi alt üst ettik. Sonunda bulduk. Çocuk gibi sevindi. Çocuklaştığını düşündüm. İçime ağlamaklı bir sevgi doldu. Ben iyi oynayamıyordum. Babam ikide bir dikkatini ver diyordu. Veremiyordum. Aklım Arzu'daydı. Eve dönmeli miyim, dönmemeli miyim onu düşünüyordum. Dönmemeye karar verdim sonunda. Babama seninle kalsam olur mu dedim. Olur dedi, niye diye sormadı. Atımı yedi, filimi yedi. Şah dedi. Duvardaki saate baktım. 4:15 geçiyordu. Şahımı devirdim. Kalktı. Balık alıp geleyim mi dedim. İstavrit al kızartırız dedi. Kapıya giderken telefonum çaldı. Karakoldan aradılar. Arzu kendini atmış. Ben Boğaz'da yürürken. 11:45'te. Morga gittim. Bir görevli bakmayın isterseniz dedi. Ellerinden teşhis edin. Komşular karım olduğunu söylemişler. Hiç bakmasam da olurmuş. Bakacağım dedim. Baktım. Yüzü yoktu. Başının bir yanı yamyası olmuştu. Elmacık kemiği yüzünü yırtıp dışarı fırlamış. Görevlinin dediğini yaptım. Sol elini elime aldım. Teşhis etmek için değil, okşamak için. Alyansı yoktu, parmağında izi vardı. Alyansı akşam evde, masanın üstünde buldum. Bir mektup bırakmış mı diye ararken, bırakmamış, sadece alyansını masaya koymuş. Geri kalan her şey yerli yerinde. Elini öptüm, gözlerime sürdüm. Gözlerim yanıyordu. Kupkuruydu. Gözlerim kuruluktan ve ateşten çatlayacak sandım. Görevli üzüntüyle bakıyordu. Utanmayın, ağlayın dedi. Sinirlendim. Ağlayabilsem ağlarım dedim. Size soracak değilim. Bir ay önce işten ayrılmıştım. Evde oturuyordum. Yurt dışında iş arıyordum. Brezilya'da mesela. Tungsten madenlerinde veya Güney Afrika'da. Öyle uzak bir yerde. Başka bir kıtada. Madenci sustu. Mürsel'in getirdiği çayı içti. Saatine baktı. Onu 10 geçiyor dedi. 11'de yola çıkarsam gece yarısı olmadan ablama veririm. Masaya para bıraktı. Çıktılar. Madenci Arzu'nun ölümünü anlatırken tipi ara vermiş. Ama kar yeryüzüyle gökyüzünü birleştirmişti. Kar denizinde yüzüyor gibiydiler. Karabataçık'a yürürlerken Cuma gene karşılarına çıktı. Sonsuzluktan geliyor gibiydi. Elleri masmaviydi. Madencinin yolunu kesti. Gene aynı cümlelerle. Aynı acıklı yalvarmalarına başladı. Beni madene al. Allah rızası için al. Sevdiğinin başı için al. Mürşit araya girdi. Cuma, zamanı değil. Çekil. Cuma çekilmedi. Madencinin önüne geçti. Beş çocuk evde ekmek bekliyor. Biri daha bebe. Bu kez madenci, Cuma çekil dedi. Ama Cuma çekilmiyordu. Madenci gitmek istedikçe sağından, solundan yürüyüp önüne geçiyordu. Yolunu kesiyordu. Susmak bilmiyordu. İt gibi çalışırım. Yüzünü yere eğdirmem. Cuma'yı işe aldım ama bir boka yaramadı dedirtmem sana. Ömrümce dua ederim. Madenci sertçe omzundan itti sonunda. Çekil dedim Cuma, çekil, git başımdan. Cuma sendeledi. Düşecek gibi oldu. Birden yalvarması şekil değiştirdi. Madenciyi kendi hayatıyla tehdit etti. Sebebim olursun. Günahıma girersin. Almazsan atarım kendimi uçurumdan. Vebali büyük olur. Taşıyamazsın. Madenci birden kendini kaybetti. Şiddetli bir yumruk attı. Cuma'nın burnundan kan fışkırdı. Mürşit kanın havada bir yay çizip yere aktığını gördü. Kanın şiddeti aklını kilitledi. Kan, gene kan. Yerle göğü birleştiren beyaz kar kıpkırmızı kesildi. Mürşit'in içini bir titreme sardı. Madenci durmuyordu. Arka arkaya vuruyordu. Cuma düştükçe yakasından tutup kaldırıyor, tekrar vuruyordu. Adamın eksik dişleri dudaklarını kesmişti. Ağzından kan geliyordu artık. Mürşit bu kanı durdurmak istiyordu ama kımıldayamıyordu. Madencinin deri eldivenleri kan içindeydi. Sonunda paçavra gibi yakasından tuttu. Şiddetle sarsıp yere fırlattı Cuma'yı. Nefes nefeseydi. Eğildi. Boşlukta yankılanan bir sesle bağırdı. Günahına girdim zaten. Burada her gün günaha giriyorum ben. Cuma düştüğü yerden madencinin yakasına yapıştı. Altın dedi. Altını çıkar. Altını çıkar. Altını çıkar. Madenci yüzünü Cuma'nın kanlı burnuna değecek kadar yaklaştırdı. Altın burayı mahvedecek dedi. Ben mahvedeceğim. Cuma kara gömülmüştü. Masmavi kesilmiş kemikli ellerini karın dibine dayayıp zorlukla doğruldu. Ayağa kalktı. Madenci kara altında görünmez olan kıraç dağları işaret etti. Bak dedi. Can çekişiyor, görmüyor musun? Altın çıkınca ölecek. Cuma birden delirmiş gibi gülmeye başladı. Bir kolunu ileri uzatarak kendi etrafına bir daire çizdi. Mürşit'e döndü. Kanlı ağzıyla gülümsedi. Söyle ona, senin günahın değildi. Burası sen gelmeden önce öldü de. Sen eskiyi biliyorsun, anlat. Onun günahı olmadığını söyle. Cuma'nın sesi dağıldı. Yok oldu. Mutlak bir sessizlik çöktü dünyaya. Tipi gene başladı. Şehirle aralarına beyaz bir perde indi. Dağlar tipiden görünmez oldu. Şimdi dünya bembeyazdı. Sessizdi ve gerçek olamayacak kadar güzeldi. Madenci korkunç bir çığlık attı. Sesi yankılandı. Gözlerindeki camlaşmış gözyaşı tabakası nihayet kırıldı. Ağlamaya başladı. Yıllardır gözlerinde birikmiş gözyaşları sel gibi akıyordu. Ayakta duramadı. Kendini yere attı. Yüzü koyun, kara gömdü. Kar hıçkırıklarını ütüyordu. Mürşit madencinin sarsılan omuzlarına baktı. Yanına çöktü. Öylece durdular. Neden sonra başlarını kaldırıp baktıklarında, Cuma'nın sonsuz beyazlığın içine kaybolmuş olduğunu gördüler. Kar geride bıraktığı kan damlalarını örtmüş. Aynı sokaklardan geçerek geri döndüler. Madenci sürekli konuşuyordu. Anlamsız sözler ediyordu. Zihni oradan oraya sıçrıyordu. Ellerini yüzüne doğru kaldırmış. Cuma'nın kanına bulanmış eldivenlerine bakıyordu. Ona yaptığı şeyi aklı almıyordu. Karmakarışık duyguların içinde kaybolmuştu. Yürürken ikide bir tökezliyordu. Otelin sokağına geldiler. Uzun ve sessiz yürüyüş boyunca konuşan bir ölüye benzeyen madencinin acelesi vardı. Veda niyetine yarım cümleler ederek arabasına bindi. Ama motoru donduğu için bir türlü çalışmayınca "Çalış, çalış!" diye haykırarak lastiklere tekmeledi. Öfke yüzünü korkunç bir renge boyadı. Mürşit, "Otobüsle git en iyisi," dedi. "Bu halde araba süremezsin." Madenci çocuksu bir hal aldı. Başını sağladı. Eldivenle eliyle gözlerini sildi. Cuma'nın eldivenine bulaşan kanı gözyaşlarıyla ıslanıp çoğaldı. Gözlerine hafif bir kırmızılık oturdu. Mürşit otogara götürdü onu, otobüse bindirdi. Madencinin yüzünde arabayı tekmelerken beliren canlılık emaresi kaybolmuştu. Bu kez başka türlü bir azapla bakıyordu. Mürşit otobüsün koridorunda dikiliyordu. Gece konuşmaları arkadaşının yüzünde içi rahatlatacak bir işaret arıyordu. Ama boşuna, gözlerinde azaptan başka bir şey yoktu. "Cenazeden sonra mı döneceksin?" dedi. Madenci başını arkaya yasladı. "Bilmiyorum," der gibi gülümsedi. İnsan istemese de yaşıyor. Ne saçma. Aralanın ağzından acı tutuyordu. Başını dayadığı cam buğulanıyordu. "İstanbul'a varınca beni haberdar et," dedi Mürşit. Madenci öylesine başını salladı. "Yapmayacak belli. Sen git artık," dedi. "Beni bekleme." Mürşit gitmedi. Mürşit gitmedi. Otobüs kalkana kadar beklemeye niyetliydi. Yıllardır gelmesi için bir sebep olmayan otogara baktı. Kara buza rağmen insan kaynıyordu ortalık. Telaşlı bir koşuşma. Otobüsler geliyor, gidiyor. Yolcular yazıhanelere girip çıkıyor. Değnekçiler bağırıyorlardı. İşçiler karları yolun iki yanını kürüyorlardı. Muavinler bagajları açıyor. Bavulları, denkleri. Ağzı iple bağlanmış. Şekilsiz torbaları koyuyorlardı. Çocuklar biniyor, kadınlar biniyor. Adamlar sürekli hareket halinde. Nereye gidiyor bu insanlar diye düşündü. Bu şehir bu kadar kalabalık mıydı? Bu şehrin içinde başka bir şehir mi var benim görmediğim, bilmediğim? Üstünde incecik, beyaz bir gömlekle dışarıda sigara içen şoför, izmaritini kenara yığılmış kar kümesine fırlattı. Otobüse bindi. Direksiyonun arkasına geçip oturdu. Aynasını ayarladı. Radyosunu açtı. Cama doğru başını uzatan biriyle konuştu. Muavin binmiş, yolcular tamam mı diye bakıyor. Mürşit'in içinden madenciyle birlikte gitmek geliyordu. Ama bu yol onu bir yere götürmez. Hiçbir yol onu bir yere götürmez. Hancı doğduğu, adı üstünde, otelci. Gidemiyor, kalamıyor, hayat bir pergel diye düşündü. Ama ben pergelin sabit ayağıyım. Küçük büyük daireler çizenler başkaları. Madencinin omuzuna elini koydu. Bakıştılar. Mürşit'in ömrü boyunca yaşadığı en hakiki bakışma oldu bu. Saf bir dostluğun bakışları. "Her şey için sağ ol," dedi madenci. "Cuma'ya da söyle, beni affetsin." "Mürşit affedecek bir şey yok," dedi. "Sen onun yapmanı istediği şeyi yaptın." Madenci derin bir kederle güldü. Zavallının ağzını burnunu kırdım. İstediği buydu. Senden kesin bir cevap alması lazımdı. Madenci anlayamıyorum der gibi başını salladı. Mürşit küçük günahlar bunlar diye düşündü. Dövülmeye alışık bir zavallıyı, burnundan kan getirene kadar dövmek. Hatırlamaktan korkmadığımız küçük bir günah sadece. İşleriz, unuturuz. Hatırladığımızda da kendimizi affetmişizdir. Gülümseriz. Hepsi o kadar. "Cuma madeninde işe giremediği için kendini suçluyordu," dedi. "Artık suçlamayacak. Yapabileceği her şeyi yaptı. Sana yalvardı, dilendi, ayaklarına kapandı. Sonunda kan revan içinde kaldı. Daha ne yapsın? Huzurludur şimdi," diye düşündü. Açlıktan benizleri solmuş çocuklarına bakarken, "Elimden geleni yaptım," diyordur. "Benim kabahatim değil bu. Kaderin kahpeliği." Muavin yolcu geçirenlerden imelerini istedi. Şoför motoru çalıştırdı. Yolcularda uzun yola çıkıyor olmanın heyecanı. Besmele çekenler, koltuk kenarlarına tutunanlar. İndi. Kaybolana kadar otobüsün arkasından baktı. Kar ansızın durdu. Gökyüzü yarıldı. Yarıldığı yerden beyaz bir ışık düştü şehrin üstüne. 22. ayrımın sonu, sayfa 216.